Herkes Total Enerji istasyonlarında. Neden acaba?
Bir kere kahvesi bir güzel. Çekirdekler taptaze.
Peki ya siz gençler?
Bir güzel doyuyorum.
Ama tadına doyamıyorum.
Şekerim, ben bu yeni nesil enerjiye bayılıyorum.
Biz de size bayılıyoruz. Her damak tadına uygun çeşit çeşit bir güzel lezzetler ve taptaze çekirdeklerden demlenen bir güzel kahveler için siz de Total Enerji istasyonlarına gelin. Her yolculukta enerjinizi bir güzel yenileyin.
Bir kez daha Galatasaray koşa koşa şampiyonluğa doğru gidiyor. Osimhen sadece iyi bir golcü değil. Osimhen aynı zamanda iyi bir insan. Galatasaray'ın Sané gibi bir oyuncuya ihtiyacı var mıdır? Tartışmasız vardır. Ya Mourinho değişmeli ya Fenerbahçe Mourinho'yu değiştirmeli. Fenerbahçe'yi çok seven kitle Fenerbahçe'den uzaklaşıyor. Fenerbahçe'nin en önemli problemi bu. Bu sezon için başkana ve yönetimine yapılacak eleştiri haksızlıktır.
Ersin Düzen merhaba.
Cenk merhaba, iyi haftalar hem sana hem izleyicilerimize. Öncelikle bir teşekkürle başlamak isterim. Çünkü son bölümümüz yine 100 bin üzerinde izlendi. Abone sayımız 20 binin altında şu anda. Yeni bir kanalız. Ama buna rağmen izleyicilerimizin programlarımıza, yayınlarımıza gösterdiği ilgi bizi çok mutlu ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bölüme de yine aynı şekilde hem yorumlarını bekliyoruz, hem de beğenip kanalımıza abone olurlarsa çok mutlu oluruz.
Bugün aslında seyircilerimizle özel bir bölümle karşılarındayız ve 10. bölüm.
Harika. 10. bölümü bitirdikten sonra 20 binin üzerine çıkmayı umut ediyorum.
O zaman hemen gündemimize geçelim. Galatasaray 5-1'lik skorla Eyüpspor deplasmanından 3 puanı aldı. 5 puan farkı koruyarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.
Avantajı devam ediyordu. O avantaj yine aynı zamanda 5 gol, puan farkı 5. 5. yıldız yükleniyor. 5 maç kaldı ve şimdi 25. şampiyonla koşa koşa gidiyor Galatasaray. Zaten geçmiş yıllarda olduğu gibi bu senede bu viraja girdiğinde Galatasaray öyle görünüyor ki bir mucize olmazsa yine şampiyon olacak. Bu yüzden zaten Galatasaray "Mayıslar bizimdir" ifadesini sürekli olarak tekrarlıyor. Mayıs ayını sabırsızlıkla bekliyor. Bu ay öncesinde, yani şu anda Nisan ayında, acaba olur mu düşüncesindeydi. Puan farkı çünkü bir ara açılmıştı ama sonra o dönemde puan farkı tekrar indi. Fenerbahçeliler yeniden umutlandı ve bir kez daha Galatasaray koşa koşa şampiyonluğa doğru gidiyor. Tabii şunu vurgulamak lazım. Geçtiğimiz programda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet bitmek üzere diye bir ifade kullanmıştım. Bunu farklı yorumlayan izleyicilerimiz de olmuş ve yorumlarda da denk geldi. Benim aslında vurgulamak istediğim saha içerisindeki rekabet değildi. Saha içerisindeki rekabet yıllarca devam ettiği gibi devam edecek. 100 yılın üzerinde bir rekabetten bahsediyoruz zaten. Biri 1905'te, diğeri 1907'de kurulmuş ve 1909'dan bu yana derbiler tarihinde de, lig tarihinde de defalarca karşı karşıya gelmiş olan iki büyük camiada, iki büyük takımdan bahsediyoruz. Benim vurguladığım birincisi şampiyonluk sayısı. Fenerbahçe hala 3 yıldızda, Galatasaray 5. yıldızı takmak üzere. Fenerbahçe 19 şampiyonlukta, Galatasaray 25. şampiyonluğa ulaşmak üzere. Sadece şampiyonluk sayıları ya da yıldız sayısı mı? Hayır. Galatasaray'ın taraftar sayısı, Galatasaray'ın sosyal medyadaki etkisi, Galatasaray'ın YouTube'daki izlenmeleri, Galatasaray'ın televizyondaki reytingleri, Galatasaray'ın futbol ekonomisinin içerisindeki payı, ürün satışı, localardan gelir, tribün gelirleri, tüm bunları bir yere koyduğumuzda bu farkın giderek daha fazla açıldığını vurgulamaya çalışmıştım. Hepsi somut verilerle ortada. Forma satışından reytinglere kadar. Hatta ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe bölümüne geçiş yaptığımızda somut bir veri daha paylaşacağım. İzleyicilerimiz de beklerlerse eğer, o bölümde de aslında neyi anlatmak istediğimi bir kez daha ifade edeceğim. Şimdi gelelim Galatasaray'ın Eyüpspor maçına. Tabii ki Osimhen'den herkes söz ediyor. Tabii ki Morata'nın oyuna girdikten sonra gol katkısından bahsediyor. Ama bununla birlikte benim için kıymetli olan bir başka tarafı var. Galatasaray'da işler kötü gittiğinde işi iyiye çevirmek için geçmiş yıllardan bu yana neler yapıldı, neyi doğru yapıyor Galatasaray'da bu şampiyonlukları son 20-25 seneye baktığımızda 2 senede bir istatistiklerde Galatasaray şampiyon oluyor. Şimdi üst üste 3. şampiyonu olmak üzere. Galatasaray omurgayı öyle ya da böyle mutlaka son derece iyi isimlerle, kaliteli isimlerle birlikte oluşturuyor ve sonrasında şampiyon oluyor. Bak, Fenerbahçe en son 2014'te şampiyon oldu. Oradan alalım. Bir sonraki sezon Galatasaray şampiyon oldu. Kalede Muslera vardı. Savunmada Çeşu çok iyi bir performans ortaya koydu. Orta sahada Felipe Melo, Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz. Omurgaya bakıyorsun. Bu oyuncuların performansı, kalitesi Galatasaray'ı şampiyon şampiyon yaptı. Sonrasında tekrar bir düşüş. Yeniden Tudor dönemi devamında Fatih Terim derken Galatasaray'ın üst üste 2 sene şampiyon olduğu omurgaya bakalım. Muslera Kale'de yine savunmada bu kez Maicon var. Orta sahada Fernando gibi muazzam bir oyuncu var. Ki onların yanında Belhanda, Fegoli, Selçuk İnan falan vardı. Ve santroforda Gomis. 2 sene üst üste şampiyonluktan sonra yeniden farklı takımların şampiyon olması. Galatasaray bu kez Muslera, Nelson Abdülkerim, Torreira ve Icardi. Omurgayı yine son derece başarılı bir şekilde oluşturdu Galatasaray. Geldiğimiz noktada hala bu oyuncuların katkısıyla birlikte zaman zaman değişiklikler işte. Nelson gitti, Davinson Sanchez şu anda yine o omurgada Abdülkerim'le beraber başrolde. Torreira yine ön tarafta. Icardi sakatlandı, Osimhen. Bakıyorsun yine muazzam bir şekilde istikrarlı performansını sürekli devam ettiren bir Galatasaray omurgası. İşte Galatasaray'ı başarıya taşıyan en önemli anahtar bu. Buraları sağlam tuttuğunda, buraları iyi bir şekilde dizayn ettiğinde kenarlardaki dalgalanmalar ne kadar olursa olsun kanatlar, bekler, hücum hattındaki oyuncular, orta sahadaki bu oyuncuların yanına koyduğun isimler zaman zaman değişiklik gösterse de bunların performansı adeta bir taşıyıcı kolon denir ya, işte temeli en başta bu isimler oluşturuyor. Bu sağlam olduktan sonra sallansa dahi yıkılmıyor. Çünkü temel sağlam, kolondan sağlam. Galatasaray bunu hep iyi yaptığı sürece hep şampiyon oldu. Son 10 sene süreç içerisindeki arka arkaya şampiyonluklarda dahil olmak üzere hepsini verilerle birlikte anlatmaya çalıştım. Bunu iyi yapan Galatasaray, Eyüpspor maçında her ne kadar süper golcüsü Osimhen veyahut da Morata ismi gündeme gelse de Lemina başka bir roldeydi. Torreira başka bir roldeydi. Torreira, Lemina ikilisinin beraber oluşturduğu orta saha Fenerbahçe ile oynanan kupa maçından sonra Galatasaray'ı yeniden o eski Galatasaraylı taraftarların alışık olduğu o performansı gösterdi. İşte bu yüzden Eyüp maçı ve öncesindeki maçlar Galatasaray'ın daha iyi oynadığı ve daha kolay kazandığı maçlara dönüştü.
Osimhen, siz neredeyse bir maç bile konuşmuyoruz. Aynı zamanda Osimhen Napoli'deki gol rekorunu egale ederek Galatasaray'da da 31 gole ulaştı.
Şimdi Galatasaray'da Osimhen'in saha içerisindeki performansı dediğin gibi birçok kez konuştuk. Zaten bu süreçte Galatasaray'ın bütün gollerin içerisinde, özet görüntülerin içerisinde, sağında solunda her yerinde Osimhen var. Onu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Ama kıymetli bir tarafı var ki Osimhen sadece iyi bir golcü değil. Osimhen aynı zamanda iyi bir insan. Bunu net bir şekilde görebiliyorsun. Saha içerisindeki verdiği enerjiyi anlayabilmek ve o enerjinin karşısında ona sempati duymak için Galatasaraylı olmaya gerek yok. Bak bir görüntü var, maç bitiyor. Morata'yı arkadan ittire ittire taraftarların önüne götürüyor. Geçtiğimiz maçlarda da penaltıyı gitti Morata'ya verdi mesela. Asist yaptı Barış Alper, onu gösterdi. Tam böyle eleştirildiği dönemlerde. Torreira'yı alıyor kucakta öbür tarafa koyuyor. Herkese karşı inanılmaz bir şekilde pozitif. Taraftara pozitif, hocaya pozitif, yöneticilerine pozitif, takım arkadaşlarına pozitif. İşine aşık bir adam Osimhen. Bunu yani son zerresine kadar hissettiriyor. Gol kaçıyor, kendini yerlere atıyor. Başka bir arkadaşı gol atıyor, ondan daha fazla seviniyor. Son anda Salah'ı belki onun golünü yedi, hiç umurunda bile değil. Çünkü takım kazanıyor. Kenara geldi, Morata gol atıyor. Morata'dan daha fazla seviniyor kulübede. Şimdi bunları herkes yapamaz. Çünkü herkesin bir egosu vardır. Osimhen buraya bitmiş gitmiş, hiç tanımayan bir futbolcu olarak gelmedi. Osimhen buraya süperstar olarak geldi. Dünyanın en pahalı futbolcularından birisi olarak geldi. Napoli'yi Diego Maradona'dan sonra şampiyon yapan adam olarak geldi. Yani adı Maradona ile beraber anılıyor Osimhen'in. Napoli caddelerinde, sokaklarında hala ismi var. Hala İtalya'da Osimhen deyince dünyanın en önemli markalarından birisi var. Çünkü Napoli şampiyon yaptı. Böyle bir adam olarak geldi buraya. Bu adamın burada bu duyguyla beraber oynaması gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Morata da aynı enerjiyi almak mümkün mü? Osimhen'den daha kariyerli. Çok büyük takımlarda oynadı. Çok büyük başarıları var. Aynı şeyi hissettiriyor mu? Osimhen kenarda olsa, Morata sürekli oynasa yine aynı şeyi hissettirmez Morata. Çünkü bu yapıda, bu karakterde bir futbolcu değil. Bu yüzden çok takdir ediyorum. Hayranım Osimhen'e gerçekten.
Okan Buruk'a yurt dışından teklifler geldiğine dair söylentiler var. Fakat evet, maç sonu basın evet toplantısına bakacak olursak Galatasaray'la daha fazla şampiyonluk hayalim var şeklinde açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un bu söyleminden yola çıkarak Galatasaray'da devam edeceğini söyleyebilir miyiz?
Geçtiğimiz hafta zaten aslında bu soruya da yanıt vermişti. Galatasaray'la biri, Galatasaray istedikçe orada kalmaya devam eder. Benim kontratım devam ediyor. Galatasaray Başkanı ve yönetimi istediği takdirde ben devam edeceğim dedi. Aslında tam zamanında yapılmış bir açıklamaydı. Sürekli belki İtalya'ya gitmesi, futbolculuk döneminde de Inter'de oynaması nedeniyle hani acaba İtalya'dan bir teklif mi var, oraya mı gidecek haberlerini çıkarmıştı. Ama üst üste 3 şampiyonluktan sonra kalkıp da başka bir yeri hayal etmek mümkündür. Fakat daha büyük hayali gerçekleştirmek var Galatasaray'da. Üst üste 4 şampiyonluk. Kimin rekoru? Fatih Terim'in rekoru. Ve bu zamana kadar hiç kimse tarafından Türkiye ligleri tarihinde görmediğimiz bir rekor. Bunu hayata geçirmek, yeniden egale etmek, bu rekoru tekrar kırmak tabii ki bir teknik adamın hayali olmalıdır zaten. O yüzden ben Okan Buruk'la devam edileceğini düşünüyorum. Tabii bir mucize olup da şampiyonluğu kaybetmediği takdirde.
Peki o zaman bir de transfer haberi olarak Leroy Sané'ye bakalım. Galatasaray'la adı geçen Alman futbolcu için söylentiler var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Geçtiğimiz hafta İbrahim Seten Leroy Sané ismini gündeme getirmişti. Sanırım son yayında Serdar Ali Çelikler Galatasaray'a hayırlı olsun diye bir ifade kullanmış. Bu bakımdan Galatasaraylı taraftarlar bayağı bir heyecanlanmış. Daha biz de gece yayın yaparken chatte sürekli Leroy Sané konusu gündemdeydi. İzleyicilerimiz soruyorlardı. Ben de bugün yayına gelmeden önce sabahleyin Sané ile ilgili olarak Almanya'daki bir medyadaki arkadaşımla temasa geçtim. Nedir detaylar diye son bilgileri almak istedim. Birincisi Leroy Sané sözleşmesi bitiyor. Bayern Münih'te kalmak istiyor. Bu net. İkincisi Bayern Münih'te Leroy Sané ile sözleşme uzatmak istiyor. 2028'e kadar. Fakat Sané'nin şu anda almış olduğu maaş bonuslarla beraber aşağı yukarı 21-22 milyon euro civarında Bayern Münih'te. Ve Bayern Münih yönetimi yeni bir karar aldı. Çok ekstra olmadığı takdirde üst düzey performans verebilecek oyuncuların dışında 20 milyon bandında ödeme yapmayı düşünmüyor. Bu bakımdan sadece Sané değil, takımın içerisindeki başka oyuncularla ilgili olarak da bir maaş düzenlemesine gitmek istiyor. Yeni bir teklifte bulundular Sané'ye. Hatta son maçın ardından Max Eberl, sportif direktör, evet Sané ile görüşüyoruz, görüşmelerimize devam edecek ama henüz sözleşme imzalamadık şeklinde bir açıklama yaptı. Henüz sözleşme imzalamadı. Uzatmadı kontratını. Fakat uzatmak üzere. Bayern Münih yönetimi 10 milyon euro net artı 5 milyon euro bonus olmak üzere. Aşağı yukarı 14-15 milyon euro bandında bir teklifte bulundu Sané'ye. Sané'ye aynı zamanda Suudi Arabistan'dan da teklif var. 25 milyon euro üzeri bir maaş teklifi yapıldı Leroy Sané'ye. Fakat Suudi Arabistan'a da gitmeyi düşünmüyor. Çünkü onun aklında şu anda kariyer planlamasında para birinci önceliği değil. Belki bu uzatmayı yaparsa, şu anda 29 yaşında Sané. Bu uzatmayı yaparsa 32. 32'den sonra daha fazla ekonomiyi düşünebilecek bir kariyer planlaması yapabilir. Şu anki düşüncesi Bayern Münih'te kalmak. Para önceliği değil yani. Parayla ikna edebilme durumu şu anda çok mümkün değil Sané'yi. Ve zaten bu ekonomide şu anda aldığı ya da sizin getirmek için ona vaat edebileceğiniz ekonomi de acayip bir ekonomi. Rakamlardan bahsediyorum. Yani Bayern Münih'ten aldığını söylüyorum. Aynı zamanda yeni tekliften bahsediyorum. Ona Suudi Arabistan'dan yapılan tekliften söz ediyorum. Sané'yi de buraya getirdiğinde aşağı yukarı 14-15 milyon euro bandında bir ekonomi sağlaman gerekir. Onun aşağısını sağladığın takdirde bir anlamı yok zaten. Ben bu transferle ilgili olarak sözleşmesi bittiği için Galatasaray'la menajeri aracılığıyla bir temasa geçildiğini biliyorum. Bunu İbrahim Seten de aynı zamanda doğrulamıştı. Bu tür temasların olması da gayet doğaldır. İlgilenebilirler mi? İlgilenir miyiz? Ne yapalım? Bir düşünelim mi? Bir masaya yatıralım. Başkan, yönetim hep birlikte konuşalım. Okan Hoca'nın görüşünü alalım. Bunlar gayet doğaldır. Ama Leroy Sané transferi şu an için Galatasaray'da resmi değildir, bitmemiştir. Bana göre tam aksine Galatasaray için çok çok zor bir transferdir. Galatasaray'ın Sané gibi bir oyuncuya ihtiyacı var mıdır? Tartışmasız vardır. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlar. Bu yetenek de bu kalitede bir oyuncudur. Türkiye Ligi'nde fark yaratabilecek bir oyuncudur. Üstelik Barış Alper'in de İngiltere'ye transferi söz konusuysa devre arasında teklif gelmişti. Sezon başında teklif gelmişti. Aşağı yukarı 25-30 milyon euro bantlarında gelen tekliflerdi. Bu süreci çok yakından bildiğim için ona gelen teklifleri. Benim tahminim Barış Alper gelecek sezon Galatasaray'da olmaz. Sezon sonu muhtemelen iyi bir bonservis bedeliyle İngiltere'ye veyahut da başka bir lige transfer olur. Galatasaray'da o mevkiye Sané veya Sané gibi bu kalitede bir oyuncu transfer eder. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi içinde iyi transferler yapmak zorunda. Artık taraftarın beklentisi şampiyonu kesmiyor sadece.
Fenerbahçe'de Mourinho 8 oyuncu değiştirdi.
Hiç kimsenin beklemediği ve niye yaptığı çok fazla uzun uzun üzerine konuşulabilecek bir değişiklikti aslında. Bu değişikliğin bir başka göstergesi de şuydu. Fenerbahçe'de işlerin iyi gitmediğini Mourinho'nun da aynı zamanda ilan etmesiydi. Şimdi ritminde giden, iyi oyununda giden, bu yarışta gerçekten rakibinden daha güçlü olduğunu gösterebilen bir Fenerbahçe olsaydı Kayseri maçından sonra 8 tane değişiklik olabilir miydi? 8 değişikliği nasıl yaparsın? Ancak önünde bir Avrupa maçı vardır. Tıpkı şu anda hafta içerisinde oynanacak Avrupa maçları gibi. Yarı finale çıkacaksındır. Yaparsın. Kupa finali vardır. Yaparsın. Ama böyle bir zorunluluk yokken böylesine bir mesaj, neyin mesajı? Futbolculara ben size ceza veriyorum mesajı. Faturayı futbolculara çıkartıyorum mesajı. Çünkü geçmişte de yaptı. Galatasaray derbisinden sonra da yaptı. Mesele sadece formasyonu değiştirmek değildi. Maç önündeki açıklamasında da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Maç sonu açıklamasında da görüyoruz. Ben kusursuzum diyor. Ben hiç hata yapmadım. Ben üstüme düşen görevi yerine getirdim. Kayseri maçındaki beraberlik benden kaynaklı değil. Ben üstüme düşen her şeyi yaptım. Aynı şeyi söylüyor. Ben her şeyi eksiksiz yerine getirdim dedi. Mourinho'nun bizzat ifadesi. Tüm sorumluluk onların. Sorumluluk onların olduğu için bakın 8 tane oyuncu değiştirdim. Bunlara da bir şans veriyorum. Bunlar değerlendirirse eyvallah. Değerlendiremezse onların da icabına bakarız. Derbide başka bir şey değiştiririz. Ama değişe değişe Fenerbahçe bir şey elde edebiliyor mu? Elde edemiyor. Ne oldu peki? Karşılığını görebildi mi? Futbolcuya da sorsan, ya arkadaş ben bir sonraki maçta oynuyor muyum, oynamıyor muyum, oynuyorsam nerede oynuyorum falan diye söyler. Bugün hangi oyuncunun yeri garanti? Ancak 3-4 tane oyuncunun yeri garanti. Kalecinin yeri bile daha garanti değil. Livakovic mi oynayacak, İrfan Can Eğribayat mı oynayacak? Onun belirsizliği. Savunmada bir tek Skriniar'ın yeri banko. Yanında Çağlar mı oynayacak, Cicu mu oynayacak, Diego Carlos mu oynayacak, kim oynayacak belli değil. Üçlü mü çıkacak, dörtlü mü çıkacak belli değil. Orta sahada Fred'in yeri garanti gibi Şimanski mi oynayacak, son maçta olduğu gibi İsmail mi oynayacak, kim oynayacak belli değil. İrfan mı oynayacak, Talişka mı oynayacak, Sen Maksimen mi oynayacak, Edin Dzeko mu oynayacak, Ennesi mi oynayacak? Bak düşünebiliyor musun? 2 tane 3 tane soru işareti değil. 2-3 tane banko var. Onun dışında her yerde soru işareti. Sol bekte Kostiç mi oynayacak, Mert Müldür mü oynayacak? Sağ tarafta Osayi mi oynayacak? Kim oynayacak? Soru işareti o kadar çok fazla ki bu kadar soru işaretinin fazla olduğu bir takımın şampiyonluk yarışında şu anda içinde bulunduğu durum bile aslında bir başarıdır ya. Bu kadar bilinmezliğin içerisinde, bu kadar soru işareti ve karmaşanın içerisinde geldiği nokta aslında bir başarıdır. Peki buna sebep olan kim? Jose Mourinho. Tek kusurlu. Hani o kendini kusursuz olarak ilan ediyor aslında ama sonuçta tek kusurlu Jose Mourinho. Az önce Galatasaray örneğini verdim. Fenerbahçe'nin hangi temelinde bir sağlamlık var? Neresi sağlam Fenerbahçe'nin? Hani stoperi sağlam değil mi? Skriniar en güvenilir. Hücum attı peki? Yani Dzeko'nun Ennesi mi? Yani bir taraf sağlam ama bir taraf şöyle yamulur yani. Orta saha burada bir kırılma olabilir yani. Şimdi bunları göz önüne aldığımızda iki takımın arasında çok ciddi bir fark var. Ve Fenerbahçe şunu bile değerlendiremedi. Birinci sezonki şampiyonluk oyunu Galatasaray'da. Hele ki geçen sezonki şampiyonluk oyunu. O zaten top. Zirvedeydi. 10 maç galibiyet serisi, akabinde 17 maç galibiyet serisi. Orası çok başka bir noktadaydı. Bu sezon Galatasaray bir sallandı. İki sezonun oyununu şuraya koyarsak, mesela geçen sezon oyunu burası. İlk şampiyonlukta burası. Yine şampiyon olacak Galatasaray. Çok az bir farkla aşağıda. Şuraya koyamazsın. Bunun üstüne de koyamazsın. Şuralarda. Bunu bile fırsat olarak değerlendiremedi. Kiminle? Mourinho ile değerlendiremedi. Neden? Çünkü derbilerde en ufak bir katkısı olmadı. Bir farkı yoktu. Büyük maçlarda Jose Mourinho etkisini gösteremedi. Şimdi çıkmış mesela diyor ki Kayseri Spor maçı ile ilgili olarak ben her şeyi yaptım. Ben üzerime düşeni eksiksiz yerine getirdim diyor. Olmaz. Bu futbolcuların hocaya karşı bakışı, hocaya karşı güveni ciddi anlamda zedelenir. Faturayı sen sadece futbolcuları çıkartır, kendini başka bir yere koyarsan eğer bu gelecek sezon içinde çok ciddi bir problem haline dönüşür. Şimdi birazdan geleceğiz Divan Kurulu toplantısına. Ama eğer bu Mourinho ile devam edilecekse Fenerbahçe gelecek sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ya Mourinho değişmeli ya Fenerbahçe Mourinho'yu değiştirmeli. Yani Ali Bey bunu görüyor mu, hissediyor mu, farkında mı? istediği kadar transfer yapabilir. Ama Mourinho'nun bakışı ve zihniyeti bu olursa eğer Fenerbahçe'yi yine büyük bir hayal kırıklığı bekliyor. Bakın buradan net bir şekilde şimdiden söyleyeyim. Bu sağlıklı bir iletişim değil. Ne medyayla ne futbolcusuyla sağlıklı bir iletişim değil.
Maç sonu açıklamalarına bakacak olursak Burak Kızılhan'dan da bir MHK tepkisi gelmişti.
Bu yani ne diyebilirim ki? Buna sadece gülüyorum ben. Ben aylar önce söylemiştim. Diğer kulüpler bunu dile getirdiğinde bugün Fenerbahçe sesini çıkarmıyor. Niye sesini çıkarmıyor anlamış değilim. Ama gün gelecek benim dediğime geleceksiniz ve siz de MHK'den Ferhat Gündoğdu'dan şikayetçi olacaksınız ve bunu bağıra çağıra mikrofonlar önünde söyleyeceksiniz demiştim ve dediğim oldu. Hak ediyor mu bu maç? Sonuna kadar hak ediyor. Direnç Tonusluoğlu Fenerbahçe'nin maçı kazanmaması için sonuna kadar direndi. O direndi ama VAR en sonunda insafa geldi. Dedi yeter artık. Yeter artık çünkü bu olacak şey değil dedi. Ona vermiyorsun, buna vermiyorsun, şuna vermiyorsun. E bu artık olmaz dedi. VAR ve devreye girdi ve penaltıyla birlikte maç 1-1'e geldi. Eleştirilebilir. Penaltı kararıyla ilgili farklı görüşler okudum hakem yorumcuları tarafından. Penaltı değil, şu değil, bu değil. Ama öncekiler peki? E onun da hakkaniyeti olun o zaman. Yani Semih'in Dzeko'ya yaptığı peki? Ya da yine arkadan itilmesi Edin Dzeko'nun Bruno'nun yapmış olduğu müdahale? Sadece penaltı değil, kırmızı kart aynı zamanda. Yani bunları da değerlendirin. Sadece verilen penaltı üzerinden meseleyi okursanız haksızlık olur. Verilmeyenleri önce dillendirin. İki tane penaltısı hem de kırmızı kartı verilmemiş bir Fenerbahçe vardı. Yani onu konuşmak lazım. O yüzden haklı serzenişte der. Kesinlikle ona bir itirazım yok. Ama geç kalınmış bir haykırıştır Fenerbahçe'de. Geç kalınmıştır. Fenerbahçe başından bu yöne hep herkese adalet diyordu. Peki herkese adalet mi oldu? Bu zamana kadar MHK'ye Ferhat Gündoğdu hiçbir şey söylemedi Fenerbahçe. Herkese adaletli mi davranıyordu peki? Hiçbir şey söylemediniz. E hani sadece biz kendi canımızı düşünmüyoruz, biz Türk futbolunun diğer takımlarının canını da düşünüyoruz diyordunuz. E nerede kaldı peki bunun samimiyeti? Dünya kadar takımın canı yandı. Bu MHK yüzünden, Ferhat Gündoğdu yüzünden, yanlış icraatları yüzünden, yanlış kararları, yanlış atamaları, yanlış eğitimleri, yanlış yönlendirmeleri yüzünden. Hepsi isyan ettiler. Ama siz MHK ile ilgili Ferhat Gündoğdu ile ilgili hiçbir şey söylemediniz. Ama diğerleri söyledi. Diğerleri sadece kendisi için de söylemedi. Başkaları için de söyledi. O yüzden samimi olması için bazı şeylerin gerçekten çok inandırıcı ve aynı zamanda insanlara geçmesi için bazı şeylere ne pahasına olursa olsun dillendirmek ve bunu cesurca söylemek lazım.
Maç sonu açıklamalarından bahsedersek İrfan Can Eğri Bayatı'nda bir serzenişi olmuştu. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz?
Ben aslında yayında ne söyleyeceğimi söyledim. Tekrar tekrar aynı şeyi konuşmaya gerek yok. Fakat şunu vurgulamak lazım. Günümüz futbol dünyasında sadece saha içerisindeki yeteneğin, varlığın yeterli değil. Üzerine başka şeyler de koyman gerekiyor. Birincisi iletişim. Bir futbolcu için artık geldiğimiz noktada olmazsa olmazdır. Çok yetenekli olabilirsin ama bir kariyer planlaması yapmak zorundasın. Kariyer planlaması sadece oradan oraya menajer aracılığıyla transfer olup oradan kaç para alacağım, kaç sene oynayacağım, oynayacağım mı, oynamayacağım mı bu değildir. Her şeyi iyi bir hale dönüştürmen lazım. Futbolcu da hayata öyle bakması gerekir. Yabancı dilinden mikrofon karşısına geçtiğinde ne söyleyeceğine kadar, sosyal medyasını idare biçiminden paylaşımlarına kadar, giyeceği kıyafete kadar bunların hepsi profesyonelce dizayn edilmeli, profesyonelce tasarlanmalı. Kariyer planlaması budur. Bugün maalesef böyle bir ekonomiye ya para harcamaktan kaçınıyor futbolcular ya da onları doğru yönlendirenler yok. Şimdi İrfan'ın bahsetmiş olduğum bir iletişimcisi olsaydı, bu anlamda eğer bir kariyer planlaması yapmış olsaydı, İrfan çıkıp da öyle bir konuşma yapar mıydı? Yapmazdı. Aklına maç içerisinde gelse dahi bu ifadeler, bu sözler çıkıp dillendirmezdi. Dünyanın en önemli isimleri bu sayede o kariyer planlamalarını yapıyorlar. O adamlar aptal mı peki? Çok paraları vardı, harcayacak yer bulamıyorlar. Bu çalışmayı yapıyorlar. Bugün Arda Güler, bugün Kerem, bugün Barış Alper. Bu futbolcular da bu çalışmaların içerisindeler. Bireysel antrenörleri var. Tek başlarına sadece antrenmanı çıkmıyorlar orada takımla beraber. Gidiyorlar ayrıca özel hocalarla birlikte antrenman yapıyorlar. Yediğini, içtiğini, her türlü uykusuna, dakikasına, her şeyi kontrol altında. Kariyer planlaması budur işte. İrfan biraz Mert Hakan'la az kessin. Biraz araya mesafe koysun. Mert Hakan olur da dönerse, kulübenin bu tarafında oturuyorsa İrfan öbür tarafta otursun, gitsin yanına oturmasın. Ancak o zaman belki bazı şeyleri düzeltebilir. Çünkü çok yetenekli bir kaleci. Bak bunu Volkan Hoca söylüyorsa eğer, Fenerbahçe'nin efsanesi olabilir Ama dikkat etmesi lazım. Kafayı başka şeylere yormaması, başka şeylerle meşgul olmaması, başka şeylerle gündeme gelmemesi lazım dedi bunu. Volkan Demirel söyledi. Hadi Ersin Düzen kim? Ersin sen söylesen ne yazar diyebilir. Ama Volkan Demirel söyledi bunu. Volkan Demirel bunu söylüyorsa, bir Fenerbahçe'nin efsanesi söylüyorsa, İrfan Can onu dikkate almalıdır. Volkan abi, Volkan hocam ne diyor acaba? Ne demek istiyor? Onu çok iyi düşünüp taşınıp ona göre kariyer planlamasını yapması lazım.
Ali Koç kongre kararı almadı ve Mourinho ile yola devam ediliyor.
Bir Fenerbahçe başkanının nasıl davranması gerekiyorsa, nasıl konuşması gerekiyorsa o konuşmayı yaptı, o duruşu sergiledi Ali Koç. Daha maçlar oynanmamıştı. 6 maç kala bir kulübün başkanı şampiyonluğa havlu attık deyip kongre kararı almazdı, alamazdı. Alsaydı çok büyük bir yanlış olurdu. 2. Hoca ile ilgili en ufak bir yorum, ifade negatif anlamda kullansaydı olmazdı, yapılamazdı, yapmadı. Olması gereken buydu. Lig biter. Lig bittikten sonraki değerlendirme başkadır. Fakat insanlar Ali Koç'a da bu anlamda tepki gösteriyorlarsa yanlıştır, hatadır. Şu süreçte matematiksel olarak şampiyonluk şansın devam ediyorsa eğer, ne kongre ile ilgili bir şey söyleyebilirsin ne de hoca ile ilgili bir tasarrufta bulunduğunu kamuoyuna ilan edersin. Bu yanlış olur. Olmamalıdır, olmadı da zaten. Ha, olmayacağını da bir önceki yayında da ifade etmiştim. Doğru bir şekilde iletişim kurmuştur Ali Koç. Ama kürsüye çıkanlar konusunda aynı şeyi söyleyemem. Üzgünüm onlar adına. Başkana fayda sağladıklarını falan düşünüyorlar herhalde ama aslında en büyük zararı onlar veriyorlar. Medyada da var böyle tipler. Kusura bakmasınlar. Benzer şekilde davranış biçimi ya da yorumlar yaparak başkana bir fayda sağladıklarını zannediyorlar. En büyük zararı onlar veriyor. Fenerbahçe'nin medyasını değiştirmesi lazım. Fenerbahçe'nin aynı zamanda pozitif şeylere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin gülümsemeye ihtiyacı var Cenk. Gülümsemek sadece şampiyonluk demek değildir. Şampiyon olunca gülümserler zaten değil. Hayata bakışı pozitif değil şu anda Fenerbahçe'nin. Çünkü hep bir kavga var. Hep bir gerilim var. Başkana bakıyorsun gerginlik görüyorsun. Yönetime bakıyorsun gerginlik görüyorsun. Hocaya bakıyorsun gerginlik görüyorsun. Futbolcusuna bakıyorsun gerginlik görüyorsun. İşler iyi gittiğinde dahi gerginlik görüyorsun. Ya bu çekilebilecek bir dünya mı? Medyasına bakıyorsun aynı şey. Adam Fenerbahçeli, öbürü de Fenerbahçeli. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Birbirlerine sosyal medyada sallıyorlar. Yetmiyor YouTube'dan. İnanılmaz ifadeler görüyorum, duyuyorum, okuyorum. Olacak şey mi bu ya? Ya Fenerbahçe hani bu kadar negatif bir dünyası mı var sırf şampiyon olamadı diye? Yani bir şampiyonlukla düzelebilecek şeyler değil bu. Başkan diyor ki bir şampiyon olalım, sonrası gelir. Sonrası gelebilir. Fenerbahçe şampiyon olup sonra devam ettirebilir şampiyonluğu. Ama asıl sıkıntı, asıl en önemli problem bu. Fenerbahçe tamamen negatif enerjiyle birlikte şu anda yürüyor. Her şey negatif. Sadece şampiyonluk değil mesele. Her şey negatif. Buna bir çare bulması lazım. Yeniden çocukların Fenerbahçe'ye sempati duyabilmesi için ikon transfer gerekiyor. Futbolcuların sadece saha içerisinde değil, saha dışında aynı zamanda taraftarlara, duygulara dokunması gerekiyor. Şimdi Galatasaray bölümünü değerlendirirken bir somut veriden bahsedeceğim demiştim. Sayın Ali Koç, yanında benim de tanıdığım, çok da işlerini başarıyla yapan bir iki tane iletişimci arkadaşımız var. Bir baksınlar bakalım son iki haftada Fenerbahçe'nin YouTube'daki izlenmelerine. Ne olmuş? Aynı zamanda bir sorsun bakalım Galatasaray'ın izlenmeleri ne durumda? Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta, Kayseri maçı yani en yakını, izlenmeler ne olmuş? Fenerbahçe Trabzonspor'u yenmiş, izlenmeler ne olmuş? Fenerbahçe Gaziantep'i yenmiş, izlenmeler ne olmuş? Bunları bir karşılaştırsın. Ben ömrü hayatımda Fenerbahçe'nin maçının akşamı olduğu gün TRT Spor'daki stadyum programının ilk 100 programı içerisine girmediğine şahit olmadım ben bu zamana kadar. Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 yendi. Stadyum programı, niye stadyum diyorum? Çünkü özet görüntülerin yayınlandığı tek program. İlk 100'ün içerisinde yoktu. Ratinglerde. Bu ne demek biliyor musun? Az önce bahsetmiş olduğum. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'yi çok seven kitle Fenerbahçe'den uzaklaşıyor. Fenerbahçe'nin en önemli problemi bu. Fenerbahçe'den artık bir pozitiflik, bir umut alamıyor. Bu çok ciddi bir problem. Bu şampiyonluktan daha büyük bir problem. Bir şampiyon olursak gerisi gelir düşüncesiyle değişebilecek bir problem değil. Şampiyon olsun daha beter olabilir bakın. Ratingler için demiyorum ben. Bu kargaşadan bahsediyorum. Ya Ali Koç'la ilgili destekleyici bir yorumda bulunuyorsun. Ali Koç'un paralı elemanı oluyorsun. Eleştirde bulunuyorsun. Ali Koç'un düşmanı oluyorsun. Fenerbahçe ile ilgili bir yorum yapıyorsun. Pozitif bir şey ise yine aynı şekilde orada burada hesabına para yatmıştır deniliyor. Yok Acun'un tayfasında oluyorsun. Yok Ali Koç'un tayfasında paralı eleman oluyorsun. Olumsuz bir şey söylüyorsun. Bunun karşılığında hain oluyorsun. Düşman oluyorsun. Kim yapıyor peki bunu? Yani bunu senin rakibinin taraftarı yapmıyor. İşin tehlikeli boyutu o zaten. Yorumcusu yapıyor, sosyal medyası yapıyor, sosyal medya hesapları yapıyor. Ne yazık ki ve ne yazık ki kulübün içerisinde bu zihniyette bulunan profesyoneller de yapıyor. En tehlikelisi bu. Sayın Ali Koç'un başta her şeyden önce buna da çözüm bulması gerekir. Sadece transfer yapmak, hocayı değiştirmekle bazı şeyleri düzeltemezsiniz. Camianın içerisindeki her türlü eleştiriyi kendinize düşmanlık olarak benimsemeyin ve bunun karşılığında da sizinle ilgili söylenen pozitif şeyleri de duyduğunuzda gördüğünüzde hoşunuza gidiyor olabilir ama bunu da hiçbir şekilde gerçekçi görmeyin. Çünkü taraftarın duygusu şu anda çok başka. Onların yaşadığı üzüntü, onların yaşadığı psikoloji çok başka. Öyle sosyal medyada bu şekilde şu şekilde tweet atan ya da YouTube'da yorum yapan insanlarınki gibi değil. Sayın Bedri Baykam, çok saygı duyarım, çok da severim kendisini. Lakin diyor ki iki sezondur biz şampiyonuz diyor. Ya arkadaş yapmayın böyle. Yapmayın. Taraftarın duygularıyla bu şekilde oynamayın. Nasıl şampiyonsunuz ya? Bir anlatır mısınız? Hakem kararlarıyla aslında 4-5 puan fark öndeyiz. Neyi kutlayacak peki Galatasaray? Şampiyonsunuz geçen sene de. İsmail Kartal dedi ki gerçek şampiyon biziz. Ben hiç şampiyonluk kutlaması falan görmedim. Gerçek şampiyon sizseniz eğer Kadıköy'de o zaman madem öyle bir şampiyonluk kutlaması yapın da görelim. Madem şampiyonsunuz 4-5 puan farklı öndesiniz bu sezonda. Ramspark'taki şampiyonluk kutlamasından sonra Kadıköy'de Fenerbahçe şampiyonluk kutlaması yapsın. Desin ki onlar yaptılar ama asıl da gerçek şampiyon biziz. Son iki sezonun şampiyonu. Yapın bakalım gelsinler bir taraftar gelecek mi acaba oraya? Yapın böyle bir organizasyon yapın. Ya bu kadar basit değil bu işler ya. Ya taraftar aptal değil. Taraftar saf değil. Taraftarı bu tür söylemlerle beraber etkileyebileceğinizi, başkana destek verebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O zaman iş şuna gelir. Yıllardan beri Trabzonspor diyor ki 2010-2011'in şampiyonu benim diyor. Fenerbahçeliler ne diyor? Arkadaş öyle diyorsun da bak kupa benim müzemde. TFF'nin de listesinde ne yazıyor? 2010-2011 şampiyonu kimdir diyor? Fenerbahçe. Şimdi sen diyorsun ki geçen sezon gerçek şampiyon benim. Bu sezon 4-5 puan öndeyim. Yine şampiyon benim. Kupa kimin müzesinde? Kimin müzesine girecek bu sezonun şampiyonu peki? TFF orga girdiğinde ne yazacak orada peki? Ona eğer itiraz ediyorsan, o cevabı veriyorsan bunu da başkasına yapma. Karşılığı yok çünkü. Taraftarın duygusuyla böyle oynamayın. Buna kanmıyorlar, buna inanmıyorlar artık. Bu şekilde negatif olan dünyayı daha negatife çeviriyorsunuz. Başkana bir pozitif bir destek verdiğinizi düşünüyorsunuz. Hayır, değil. Başkan göreve başladığı 2018'den bu yana şu güne kadarki süreç içerisinde bu sezonu ayrı bir yere koymak lazım. Kusursuza yakın bir başkanlık yapmıştır Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Bu sezon için söylüyorum bunu. Bu sezon için başkana ve yönetimine yapılacak eleştiri haksızlıktır. Vicdani değildir. Çünkü başkan ve yönetim olarak Mourinho'sundan transferine, TFF'sinden hakemlerine, iletişiminden her türlü detaya kadar son derece iyi bir idare biçimi ortaya koymuştur. Geçen sezonun acısını yaşıyor şu anda. Ondan önceki sezonların acısını yaşıyor şu anda Ali Koç. Gitsin kongre kararı almalı diyenlere itirazım yok. Ama ben baştan bu yana aylar öncesinde yine burada kanala ilk başladığımızda da şunu net bir şekilde söyledim. Tıpkı İsmail Kartal gibi ki hatta o zaman yine biliyorsun Fenerbahçe Avrupa'da vardı, Ziraat Türkiye Kupası'nda vardı, lig yarışında vardı. Ne demiştim? Sezon sonu 3'te 0 olsa dahi Ali Koç devam etmeli, Mourinho'yla bir sezon daha yoluna devam etmeli. O gün hangi noktadaysam bugün de aynı noktadayım. Fikrimde hiçbir değişiklik yok. Ama tek bir şartım var. Bu Mourinho ile değil. Ya Mourinho değişecek ya da Fenerbahçe bu Mourinho'yu değiştirecek. Sağlıklı bir Mourinho değil çünkü bu.
Peki bu sezonun bitiminde TFF nezdinde bir hareketlilik bekliyor musunuz?
Bekliyorum. Bunu birçok kez dile getirdim. Yine bir kez daha vurgulamak isterim. TFF'nin sezon sonunda yapacağı mali genel kurulun ben seçimli olağanüstü genel kurul olacağını uzun zamandan beridir söylüyorum. Bu şekilde olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Muhtemeldir ki TFF'de büyük bir değişim yaşanacak. Seçim olacak ve yeni bir başkanla yola devam edilecek. Çünkü bu şekilde devam etmeyeceğini bütün kulüpler anladı. Tepkilerini daha önceden dile getirdiler. Net bir şekilde istifa edilmesi başta Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş gibi kulüpler olmak üzere hemen her kulüp bununla ilgili olarak görüşünü kamuoyuna açıkladı. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da göreve gelmeden önce, geldikten sonra da şöyle söyledi. Eğer %51 beni istemezse ben koltuğa yapışacak değilim. Şu anki mevcut tabloda eğer bir U dönüşü yapmazlarsa kulüp başkanları veya yöneticileri kendi aralarında yaptıkları toplantıda hani kapı arkalarında ya bu Hacı Osmanoğlu gitmeli, TFF değişmeli, şu olmalı, bu olmalı deyip de masaya oturduklarında aman başkan biz senden razıyız, daha yeni geldin, nereye gidiyorsun, devam et demezlerse eğer TFF yazın kesinlikle ve kesinlikle seçim yapacak. En son Fenerbahçe'de döndü. Ha, Fenerbahçe belki Ferhat Gündoğdu'ya tepki gösterdi. Ama yarın öbür gün bir değişimle ilgili olarak bir durum olursa muhtemeldir ki Fenerbahçe'de o değişimin içerisinde yer alır.
UEFA Gençlik Ligi finali Trabzonspor Barcelona.
Şimdi biz bugün çok erken bir saatte bu programı çekiyoruz ve daha henüz Trabzonspor ve Barcelona oynamadılar. Ama sonuç ne olursa olsun, geçen hafta da söyledik, her bir Trabzonsporlu oyuncunun alnından öpüyoruz, yanaklarından öpüyoruz. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Helal olsun, UEFA Gençlik Ligi'nde böylesine büyük bir organizasyonda finale çıkarak da aynı zamanda büyük bir başarı elde ettiler. Gönlümüzün şampiyonu oldular. Belki bu akşam Barcelona'yı yenecekler, gerçek şampiyon olacaklar. Ama olmasalar dahi o finalin sonucu ne olursa olsun zaten bizim için şampiyonlar. Ümit ediyorum ki o pırıl pırıl gençlerin, o yetenekli gençlerin, o bütün herkese gurur yaşatan gençlerin Trabzonspor'un A takım formasını giyerek de, milli takım formasını giyerek de bu gururu daha da arşa çıkarmaları. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda maç daha oynanmadı. İzleyicilerimiz sonradan izleyenler maç bittikten sonra takip etmiş olabilirlerdi bu yorumu. Onu da vurgulamak lazım ama şimdi bu saatte ben onlara başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olmuş bir Trabzonspor'u bir sonraki bölümde konuşuruz.
Böylelikle de 10. bölümün sonuna geldik. İzleyiciyle kapanış için sizi baş başa bırakıyorum.
Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yayının başında da ifade ettiğim gibi geçen bölüm 100 bin üzerinde izlendi. Hem beğenileriniz hem yorumlarınızla birlikte çok çok mutlu ettiniz bizleri, gururlandırdınız. Ve bu bölüme de göstereceğiniz ilgiyle birlikte mesajlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Senin de ağzına sağlık Cenk.